Herkese merhaba. Evrensel'in ilk gerçek bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Bu bölümde bağlanmaktan ve aidiyetinden konuşmak istiyorum biraz. Bu konu üzerine okumayı çok seviyorum ben. Ve ilk hangi konudan bahsetmek isterim bu podcast kanalında diye kendime sorduğumda içimden böyle bir cevap yükseldi. Hazırsanız başlayalım. Hepimizin hayatında yarı çapları birbirinden farklı, irili ufaklı bir sürü kısır döngü var. Kendi üzerinde çalışan biriyseniz en azından görünür olanları kırmış olabilirsiniz. Burada bahsetmeden geçemeyeceğim. Engin Geçtan benim en sevdiğim yazarlardan biridir ve çok değerli bir psikiyatristtir. Geniş zaman kipi kullanma ama adam öldü arkadaşlar. 2018'de kaybettik maalesef kendisini. Kendisi kitaplarında kendi gerçekleştirme sözünü çok kullanır ve bunu kısır döngülerini fark edip kırmak olarak da. Yani başlangıç noktasına meyleden oku görüp yeni bir yön seçip bir daire değil, yol haritası çizmekten bahsediyor. Şimdi düşününce kaderi değiştirmek değil mi bu? Kodlamalarımızdan özgürleşip gerçekten bilinçli olarak bir seçim yapmak. Çocukken kabul ediverdiklerimizi yetişkin gözüyle sorgulamak. Birçok şeyi büyüdüğümüz coğrafyaca kabul ediyoruz. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış. Bunları bu şekilde içselleştirdiğimiz bir hayat da kocaman kısır döngü aslında. Geçenlerde Darren Brown'un Mucize isimli bir gösterisini izledim Netflix'te. Kendisi bir psikolojik illüzyonist. Gösteride bir masaya oturduğu seyircilerinden bir kadınla ampulü parçaladılar, camları yediler. Kendisi şunu demek istiyor aslında bence orada. Cam yemenin tehlikeli bir şey olduğuna bir şekilde inandık. Ama belki bu doğru değildir ve doğru olmadığına inanırsak güvenli olabilir. Şimdi siz tabii ki yapmayın bunu ama inandığınız şeyi sorgulamak ve inancın gücünü hatırlamak üzerine güzel bir örnek olarak ben beynimde bir çekmeceye yerleştirdim bu sahneyi. Yani inandıklarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Neye inandığımızı sorgulayalım. Bize öğretilenleri sorgulamadan yaptıklarımızı bir düşünelim. Eğer hayatınızdaki kısır döngüleri fark etmeye başladıysanız bunların inanç sistemlerinizle bir ilişkisi olabilir demek istiyorum aslında. Kendiniz ve hayatınız hakkında sıkı sıkıya tutun. İnandığınız şeylerin de bağlanma stili. İnsanın kendisini tanıyabilmesinin en vazgeçilmez aşaması bence ilişkilerinde, sadece romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. Hayatın tüm alanındaki ilişkilerde, iş hayatındaki ilişkilerde, insan ilişkilerinde tekrar eden inanç sistemlerini fark edip gözden geçirmesiyle mümkün bana kalırsa. Şimdi bağlanma stillerinden bahsedeceğim. Üç çeşit bağlanma stili olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Özellikle psikolojiye birazcık yakın duruyorsanız. Güvenli, kaçıngan, kaygılı bağlanma. Sonradan bir tane daha eklenmiş literatüre, korkulu bağlanma. Aslında otörler bundan çok bahsetmiyor. Ben araştırdığımda hala birçok klinik psikoloğun ve psikiyatrist 3 çeşit bağlanmadan bahsettiğini gördüm. Ama korkulu bağlanma bence çok insanda. O yüzden bundan da bahsedeceğim. Birincisi güvenli bağlanma. Amaçlanan, olması gereken nihai hedef güvenli bağlanma. Ben hep herkes terapiye gitse dünya çiçek gibi bir yer olurdu derim. Bunu şu an için değiştiriyorum ve diyorum ki herkes terapiye gitse ve güvenli bağlanabilse dünya gerçekten muhteşem bir yer olurdu. Güvenli bağlanan insanlar çocukken desteklenmiş, ihtiyaçları karşılanmış, duygularını iyi ifade edebilmiş, benlik duygusu geliştirebilmiş insanlar oluyorlar. Yetişkinliklerinde de sorunlar ve çatışmalara karşı dramatik tepkiler vermekten ziyade yapıcı ve çözüm odaklı ilişkiler kuruyorlar. Kendilik algıları gibi öteki algıları da oturmuş oluyor. Başkalarına saygılı oluyorlar. Sorumluluk almaktan çekinmiyorlar. İlişki kurmaktan korkmuyorlar. İlişki onlara konforsuz, bahtsız, çetrefilli bir alan gibi görünmüyor. Sevdikleriyle yakın olmaktan da keyif alıyor bu insanlar, yalnız olmaktan da. Güvenli bağlanıyorsanız ne mutlu size. Değilseniz merak etmeyin. Geleceğiz oraya. Bunun dışındakiler güvensiz bağlanmanın alt başlıkları. Şimdi kaygılı bağlanmaya bakalım. Kaygılı bağlanmaya saplantılı bağlanma diyenler de var ki bence çok isabetli bir isim. Bunlar çocukluklarında bakım vereninden yeterli güveni alamamış oluyorlar. Annede veya babada ama özellikle annede depresyon, kendine ait sorunların olması çocuğun ileride bu stilde bağlanmasına zemin oluşturur. Bu insanlar ya ilişki bağımlılığı geliştiriyorlar ve arda arda defalarca anlamsız ilişkiler yaşıyorlar ya da kaçıngan kişilerle uzun süreli toksik ilişkiler yaşıyorlar Twitter jargonuyla. İlişkilerinde de sürekli ilgi beklentisinde olup ilginin ve ilişkinin biteceğinden sık sık endişe ediyorlar. Terk edilme korkularını ve kıskançlık duygularını çok yoğunlaşıyor. Özellikle kadınlarda görülüyor tahminiz ki ama erkeklerde de görülebiliyor. Sorunlara çok duyarlı oluyorlar. Sevgiyi sürekli test ediyor. Temelde kendi değerleriyle ilgili bir sorunları var aslında. Kaygılı bağlanan insanların kısır döngülerinin işlevi değersiz oldukları inancını yinelemek. Ben bu yinelemeleri kendine yardımcı olmaya çalışmak çığlıkları olarak görüyorum. Yani şöyle biriyle sorun yaşadın, değersiz olduğuna inandın, ikincisiyle de ilişkin kötü gitti, üçüncüsüyle de aynısı oluyor. Hepsinde mi sorun karşıdaydı? Ben nasıl bir döngüdeyim diye bakman için bilinç dışın yalvarıyor aslında sana. Yani diyor ki bak yahu senin böyle bir korkun var, değersiz olduğun fikri sürekli yolunu kesiyor. Belki de onu her köşe başına koyan da sonra ondan kaçan da senin zihnin. Bir kere dur bakalım karşısında. Belki de devasa boyutlarda bir canavar değildir de karmaşık bir ip yumağıdır. Bağlanma stillerinin kendilerinin farkında olmayıp üst üste defalarca başarısız ilişkiler yaşayan insanları sık görürüz aslında etrafta. Benden sonra tüm sevgililerim evlendi veya ciddi ilişki yaptı diyen biri vardır bir tane arkadaş ortamında mutlaka. Yoksa o kişi sizsinizdir dermiş. Sorunun karşı tarafta olduğuna ikna olmak istese de bu kişi ilişki kurmakla ilgili kendisinde yanlış bir şeylerin olduğunu sezinleyebilir. Şanssızlığına söver belki ama uzaklaşmacı kişilerin nasıl güzel ilişkiler yaşayabildiğini sorgular hep aklının bir köşesinde. Narsistik savunmaları devreye girmişse onları kendisinin evcilleştirdiğini ve ilişki kurmaya hazırladığını düşünür. Ya da kadersel yönü ağır basan biri ise birbirimiz için doğru kişi değildik. Doğru kişi ne demek? Bence doğru kişi diye bir şey yok. Doğru ilişki kurabilen iki kişi var. İki yanlış bir doğru etmez. Sevmek gerçekten öğrenilen bir şey. Biz bu coğrafyanın şanssız çocuklarıyız ve sevmeyi çok yanlış öğrendik. Neyse ki farklı yüzyıllarda müthiş insanlar da aynı yollardan geçmişler de bize harika rehberler bırakmışlar. Annem bana hep der ki her şeyi tecrübe ederek öğrenmek zorunda değilsin. Ben gitmek, görmek, deneyimlemek isterim çünkü hep. Yaşayarak, içinden geçerek öğrenmek isterim. Keşfetme duygusu çok uyanık bir insanım. Ama hayatta öğrendiğim çoğu şeyi kitaplardan öğrendim. Erich Fromm Sevme Sanatı diye bir kitap yazmış mesela. Bana müthiş şeyler öğretti. Fromm diyor ki sevmek sanattır kardeşim. Üzerinde çalışmayı gerektirir. Pratik yapmayı gerektirir. Tek bir reçete vermiyor burada. Sevmenin formülü şudur. Al bunlara çalış. Bunları öğren demiyor. Bu çok kişisel bir deneyim. Ama sevmek sanattır ve çalışacaksın üstünde diyor. Çok haklı. Bu kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Bir insana kendi kendime yetemediğim için bağlıysam o kişi ancak bir can simidi olabilir. Aradaki bağın sevgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mantığa aykırı görünse de yalnız kalabilme becerisi sevme becerisinin ön koşuludur. Yani muhteşem değil mi gerçekten? Daha iyi nasıl ifade edilebilirdi ki? Bunları neden anlatıyorum? Çünkü kaygılı bağlanan kişilerin argümanları sevgi oluyor genelde. Ama çok seviyorumcu insanlar oluyorlar. Sevgiyle ilgisi yok aslında. Tek derdi kendileriyle uğraşmamak. Yine çok sevdiğim, takip ettiğim bir psikiyatrist Bahar Tezcan. Diyor ki bir insan takıntı yapmanın işlevi kişiyi kendisiyle ilgilenmekten uzaklaştırmasıdır. Çünkü kendini büyütmek, çelişkilerini çözmek zor, başkasına odaklanıp oyalanmaksa kolay olur. Çok sevmeyle karşılaştırılan takıntı tutsaklıktır. Özgür olmayan birey sevginin ön koşulunu yitirmiştir. Bu arada Bahar Tezcan'ın iki tane kitabı var. Ben ikisini de okudum, ikisini de beğendim. İlginiz varsa bakabilirsiniz. Biri terapi odasında iyileşen ilişkiler, diğeri imkansız ilişkilerden mümkün ilişkilere. Kaygılı bağlanan kişiler hakkındaki bir diğer şey de çok verici olmaları. Aşırı vericilik aslında ihtiyaç duyulma güdülerini besleme çabası sadece. Verirsem değerli olurum düşüncesi var altta. Çünkü ihtiyaç duyulmadığı noktada terk edilme tehdidi altında. Bence bu hayatın her noktasında geçerli bir şey. Yani aşırı verici insan aslında kendini iyi olduğuna ne kadar inandırsa da bir karşılık beklentisi olduğundan bunun pür iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Hatta bana çok bencilce geliyor ve bence sevgiye yakın bir noktada durmuyor. Gerçek sevgi ihtiyaçtan bağımsız. Bir diğer bağlanma çeşidi kaçıngan bağlanma. Kendilerini tek cümleyle özetle Merve derseniz ben seni üzerim kızımcılar derim. Issız adamlar, ıssız kadınlar. Bu insanlar büyürken de anne babayla yakın ilişkide olmamış oluyorlar. Genelde tek çocuklar veya kardeşleriyle de mesafeli bir ilişkiler oluyor. Başkalarına ihtiyaç duymaktan imtina eden insanlar oluyorlar. Ve herhangi bir köklenme huzursuzluk yaratıyor. Çünkü içsel olarak bunun sonsuza kadar devam edemeyeceği takıntı. Ya ilişkide bağlanamaz, iş hayatında bağlanamaz, yaşadığı yere bağlanamaz. Gönüllülük esaslı aktivitelere katılmıyor, kaçıngan bağlanan insanlar ve takım tutmuyorlar genel olarak. Ya tek tabanca olarak böyle belki bir filme konu olacak kadar enteresan ama insanın en doğal ihtiyacından, ilişki kurmak ve bağ kurmak ihtiyacından yoksun, karanlık, gölgede bir hayat yaşıyorlar. Ya da sürekli sabote edecekleri ilişkiler kuruyorlar. İlişkiyi özgürlüklerine vurulan bir ket gibi görüyorlar ve çok yaklaşınca boğuluyor gibi hissediyorlar. Bu yüzden sürekli alan istiyorlar. Tanıdık geldi mi? Benlik algıları iyi ve kendi değerleriyle sorun yok. Hatta biraz narsistik özellikler barındırabiliyorlar. Ama başkalarını değersizleştirme eğiliminde oluyorlar. Issız adam da başrol, ilişkisi devam ederken ve hiçbir sorun yokken gidip hayat kadınıyla birlikte oluyordu. Neden? Bu adamın ihtiyacı. O kadını değersizleştirmesi, metalaştırması onun bildiği yok. Ama son yüzyılın en popüler kaçınganı Teoman bile ne demiş arkadaşlar? Çok kadın, hiç kadındır. Yani bu subliminal örnekle kendim böyle dövüş manguzum. Yani neler gibi hissettim. Yap manguzum, bağlanmak güzeldir. Yani bu podcast insancıdır ya bağlanmak. Bu podcast size tek bir şey empoze edecekse o şey bu olsun isterim. Bağlanmak güzeldir. Kaçınganla kaygılı birbirini bulur. Genelde mıknatıs gibi birbirine çekilirler. Çünkü ikisi de kendi inanç sistemlerini haklı çıkarmak derdinde. Kaygılı kovalayıp değersiz hissedecek. Terk korkusunu tekrar tekrar yaşayacak. Kaçıngan her seferinde kaçıp bağımsızlığı için suni bir savaşa girecek. Kaygılı özdeğer algısı yüksek olan kaçıngandan etkilenecek. Kaçıngan da kaygılıyı kolayca sabote edecek. Yani kendilik saygısı yüksek bir insan bunlardan biriyle ilişki kurar mı? Hayır, kurmaz. Dolayısıyla bunlar birbirleri için tencere kapak oluyorlar. Hani ergenken aşk diye gözlerimizden kalpler çıka çıka ellerimizi çenemize koyup seyrettiğimiz Sex and the City'deki Carrie ile Mr. Big gibi. Ortada aslında bir aşk yokmuş, bir saplantı varmış değil mi böyle bakınca? Carrie kaygılı, Mr. Big kaçıngan. Ben hep Aiden'cıydım bu arada. Sonuncusu ve dördüncüsü korkulu bağlanma. Bu insanlar cezalandırıcı, bireyselleşmesini kabul etmeyen bakım verenlerle büyümüş oluyorlar. Yetişkinliklerine nasıl yansıyor? İçe dönük, çekingen, sosyal ortamlarda sinik kişiler oluyorlar. Sosyal temas ve yakınlık isteseler de reddedilmekten çok korkuyorlar ve insanlara güvenemiyorlar. Korkulu bağlanma için güvenli bağlanmanın tam tersi deniyor. Bu insanlar kendileri de olamıyorlar, yalnız da kalamıyorlar. Suça meyilli kişiler oluyorlar bu yüzden. Olur da bir ilişki yaşarlarsa da onaylanmaya aşırı ihtiyaç. Bağlanma stilleri büyük oranda hayatın ilk 3 yılı içinde şekillenmiş oluyor. Bebek bağlanma sistemini ağlayarak aktifleştiriyor. Ağlayıp annesini çağırarak daha doğrusu aktifleştiriyor. Ve annenin defalarca tekrarlanan cevabı bebeğin bağlanma sisteminde bu örüntülerden biriyle karşılık buluyor. Bunlar birer durum, birer kişilik özelliği. Tabii ki hastalık değil. Kendinizi herhangi bir tanesiyle etiketlediyseniz, şimdi ne yapacağım diye olabilirsiniz. Bunlar örüntü. Dediğim gibi örüntülerinizi sürekli karşınıza çıkaran şey sizin bilinçaltınız. Onlarla yüzleşmediğiniz sürece kısır döngüler hanesi giderek kalabalıklaşacak. Fark etmek, kurban psikolojisinden çıkmak ve bilinçli seçimler yapabilmeye cesaretle niyet etmek, kendi sorumluluğunuzu almanın ilk adımı. Bağlanma stilleri değişebilir. Bu bazen çok kolay olur. İlişkiden ilişkiye değişir. Bazen çok zor olur ve ciddi bir psikoterapi destek gerektirir. Ama mümkün. Bu kadar anlattın. Sen nasıl bağlanıyorsun? Diyenleriniz belki olacaktır. Nihayet güvenli diyorum kendi adıma. Ben 2 senedir terapi alıyorum. Ve kendi üzerimde gerçekten çok fazla çalışıyorum. Açıkçası önceden nasıl ilişkiler kurduğumu anlatmak niyetim yok. Çünkü bence bunun bir faydası olmaz. Benim vurgulamak istediğim şey bunun değişebilir olduğu. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Bu bölümü kendi yazdığım bir hikayeyle bitireceğim. Keyif aldıysanız Evremsel'i takip edebilirsiniz. Bana Instagram'dan Evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir şey unutmuş gibi hissediyordum. Tanıdık bir huzursuzluk bu. Yine de kafamı karıştırdı. Son kez baktım bavula, şöyle bir karıştırdım. Terapistin bu son kontrolün üstünkörü oluşunu bir şey unutmak isteğime yorar. Onu da burada bırakıyorum. Oh, içim söküldü. Söküldü o odada. Geçmişim karşıma dikildi. Arkamdan geldi. Yolu biliyorum ben dedi. Geleceğimi kendi kalemiyle çizdi. Kazıdığım her yarada çocukluğumun iltihaplı kökleri. Ona bakmak kolay mı? Hepsini burada bırakıyorum. Şehir dışına çıkarken bile kapatabilmek için üzerine oturmak zorunda kalırdım bu minik bavulun. Yarım bavula sığdırdım hayatımı. Persos koysam sığar mı acaba diyorum. Gözümle tartıyorum. Evet, minik bir teriyere daha yer var içeride. Limon sarısı rengi. Sarı ayrılığı. Ayrılıyorum bu ülkeden, ailemden, geçmiş aşklarımdan, geçmiş kendimden. Sorun sizde değil. Oldum olası kendime ait hissedemedim. Buraya demiyorum, hiçbir yere. Bir evde en fazla bir sene yaşayabildim kendi başımın çaresine baktığımda. Taşındığım dönemler hayatımın en net hatırımda kalan dönemleri olmuştur hep. Taşındıktan sonra kaybettiğim hiçbir eşyam olmadı. Her birini nasıl paketlediğimi, hangi kutuya koyduğumu hatırlarım. Taşınırken taşınmaktan başka bir şey düşünmüyor olmanın jesti sayarım bunu. İnsanlar yaparken bu hisleri yaşadıkları işleri yapmaya doğduklarına inanırlar. Ben göç etmeye mi doğdum? Heyecanla gittiğim o yeni coğrafyaya da bildik hissimi sürüklerim içimde. Misafirlik. Ziyaret süresi dolduğunda ayaklarım kendiliğinden kıpırdanır. Vücudum kendiliğinden doğrulur. Bacaklarım kendiliğinden yürür. Ayrılık benim tabiatımdır. Bunu çok iyi biliyorsun. Sus içim. Sus içim. Gözlerime endişe, hareketlerime telaş sarma. Balıklar yüzer, kuşlar uçar, buketler göçer. Duvardaki tabloya takılıyor gözüm. Neden bir sahibin olamadı senin? Tüm eşyalarıma yeni bir ev buldum. Ama seni isteyen olmadı. Ne çok sevdim bakmayı insanların korkunç bulduğu bu tabloya. Evet biraz fazla kırmızı, biraz fazla kanlı olabilir. Ama bana verdiği his korkudan çok uzak, huzura çok yakın. Sonsuz yeniden doğuş simgeliyor. Anka kuşundan doğan insan. Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliğinde bahsettiği ağırlığın simgesi. Sonsuz kere yinelenen hayatın portresi. Ölüm aslında ölmek değilmiş. Gitmek aslında. Vedalaşıyorum onunla. Bir gün kayıp hisseden başka bir ruha bana söylediğin şeylere fısıldarsın. Sen varsın. Taksi geldi. Neyse ki tamamen hazırım. Bu kadar işte diyorum aynada asılı duran yansımama. Yarım günde hazırsın hayatını başka ülkede yaşamaya. Zihnimdeki tanıdık tok sesli yargı sesleniyor. Bunun bana iyi mi hissettirmesi gerekiyor? Bakışlarımı aynadan çekiyorum. Bu da buradaki kendime vedam olsun. Dikkatimi üstümden çekivermek. Hoşça kal Buket. Bir şeyler eksik diyorum havaalanında. Elim bavuluma gidiyor. Açıp kontrol etme isteğim çok kuvvetli. Fermuarı açarken zihnimden geçen, düşünmeme fırsat kalmadan dilime dökülüyor. Perseus.